Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konu Enes Ali Kurt. Enes Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Dinleyenlerimiz zaten hatırlıyorlardır, dahiliye uzmanısınız. Evet. Enes Hocam, bugün sizinle artık böyle bazen şey olur, büyük hastalıklardan bahsederiz. İşte pankreas kanserinde işte Whipple ameliyatı şöyle olur, böyle olur, anlatılır, çok büyük işlerdir. İşte kalp krizinden, beyin tümöründen ama toplumda görülme sıklığı ne deseniz, evet, işte milyonda şu kadar kişi ilgilendiren bir durumdur. Bugün de konu olarak niyeyse hafife alınan ama çok sık görülen ve başına gelenin de çok dert ettiği durumlardan bahsedeceğiz. Ben kabaca ve kibarca bağırsak alışkanlıkları diyeyim hocam.
Doğru abi.
Öncelikli olarak bir yetişkinde bağırsağın normal düzeni nedir? Kaç kere yapılır, nasıl yapılır, kıvam nasıl olur, şu da olur diye. Nedir hocam? Bir anlatın.
Bir kere başlıca şunu söylemek lazım. Kişiden kişiye değişebilen bir şey. Bağırsak alışkanlığı, bağırsak habitusu diyoruz biz buna.
Tamam.
Günde 3 kere yapan da normaldir. Haftada 3 kez yapan da normal diyoruz.
Haftada 3 üst sınır mı yani hocam?
Üst sınır.
Haftada 2 kötü müdür yani?
2 dediğim zaman kabızlığa giriyor.
Ha.
Evet. Kabızlık dediğimiz zaman haftada 3 kezden daha az dışkılama yapan hastalara biz kabız hastalar diyoruz. Kabızlık, aşırı zorlanma, ıkma.
Hocam bir saniye, oraya evet, gitmeyelim şimdi. Aha. Ben bir şey demek için böyle pusuda bekliyordum sizi. Peki sadece sayı mı önemli olan? Kıvamın bir önemi var mı,
evet,
kabızlıkta?
Asıl olan o. Yani mesela günde hasta 3 kez dışkılıyor normalde. Her öğünden sonra ben tuvalete giderim diyor.
Ama
o bir süreden beri günde bir kere gidiyorum ben diyor. Ve sert gidiyorum diyor. Topak topak yapıyorum diyor. Zorlanarak yapıyorum diyor. O zaman o hasta da kabızdır. Normalde başkası için çok normal olan bir şey dışkılama sıklığı. O hasta için kabızlık belirtisi olabilir.
Dışkılama sıklığı bir. Kıvamın koyulaşması, katılaşması iki.
Yetersiz boşalma var. Yetersiz boşalma.
Bu?
Yani hasta tuvalete gider. Tuvaletini yaptığını düşünür. Yaptığını zanneder fakat tam boşalamaz bir kere de. Bundan sonra belki elle manipülasyon gerekebilir. Eliyle dışkısını dışarıya alması gerekebilir. Bu tip durumlara da biz kabız diyoruz. Kabızlığın tanımlarına giriyor.
Ha, bunlar tabii farklı farklı şeyler. Sadece yapamamaktan ibaret
tabii
değil yani.
Dur. Takılma, tıkanma hisleri de var hastalarda.
Yapıp da daha sonra biraz daha var hissi olup bir daha mı yapıyorlar?
Evet. Genellikle öyle. Veya orada süre uzuyor. Yani hastanın 10 dakikada yapması gerekirken dışkılamasını 45 dakika, 1 saat tuvalette kalıyor. Tam boşalamadığı için.
Var mı böyle hastalar?
Var, evet, tabii sıklıkla.
45 dakika dehşet bir süre, ömrüm bir şey yani.
Tabii.
Cüzü geçiyor burada diyorsunuz.
Kesinlikle.
Peki durup ne yapıyor? Yani hasta tuvaleti yapıyorsa yapsın, yapmıyorsa çıksın aslında. Biraz sonra gezip dolaşsa gelse daha iyi değil mi?
Öyle değil. O tam boşalamama hissi hastada hem makatta bir huzursuzluk, bir ağrı. İşte diskonfort diyoruz. Konfor bozukluğu. Yani karın ağrısıyla birlikte olan problemler yol açabiliyor.
O bölge ağrıya çok duyarlıdır çünkü.
Tabii duyarlı, hassas bir bölge. O yüzden hasta tam boşaltamadan tuvaletten kalkmıyor genellikle, çıkmıyor.
Ama 45 dakikada ecel terleri döküyor içeride.
Öyle, öyle. Yani biz o zaman hastaya kabız hasta diyoruz. İşte kabızlığın akut ve kronik formları var.
Sıkıntı belki ondan hocam, bahsedebiliriz. Türkiye'de mesela 100 kişiden kaçında kabızlık var, fikriniz var mı?
%15, %20 civarında.
Çok dediniz hocam.
Evet, evet. Polikliniklerde gördüğümüz oranlar da böyle %15 civarında. Yani 6-7 hastadan bir tanesi kabız.
Peki bunda şey var mesela, çocukluktan beri gelip gitme gibi bir durumu var mı? Biz çocuklarda bu kadar sık görmüyoruz çünkü.
Evet, yani çocukluktan itibaren devam eden zaten formları var. Biz onlara daha çok kronik kabızlık diyoruz. Bir takım bağırsak hastalıkları ilişkili olabiliyor. Bağırsak alışkanlığı dedik ya, bağırsak habitüsü dedik.
Hı hı.
Kabız olan, hayatını bu şekilde devam ettiren bir popülasyon var. Buna alışmış artık yani. Bunu hastalık olarak da görmüyor.
Bir
benim durumum böyle diyor.
Bunların genelde ailelerinde de aynı tipte bireyler var.
Kesinlikle. Ailesel olma oranı yüksek. Ailesel olanlarda da bazı terapiler, tedaviler, zaten oralara geçeceğiz. Bazı diyet alışkanlıkları değiştirmesi, yani yaşam standartını değiştirmesi lazım ki bu problemden kurtulsun.
Peki. Şimdi hocam ben soru olarak daldan dala konuyu olacak bir yeri götürdüm ama başına geri dönelim o zaman biz şimdi. Kabızlık demek bir kişi için haftada 3'ten az büyük abdest yapmak, bir. İkincisi yaparken yaşadığı problemler.
Doğru.
Bir seferde yapamama, bir kısmının kalması, taş gibi büyük abdest yapmak
topak,
gibi.
Topak, evet.
Peki bunun altta yatan sebepleri, öncelikli olarak hani bir ailevilik var dedik. Sonra hocam?
Tabii. Yani burada bizim hastalar karşımıza geldiği zaman sormamız gereken birkaç tane soru var.
Buyurun.
Bir tanesi, hastanın kullandığı bir ilaç var mı?
Hangi ilaçlar yapar hocam? Hangilerine karşı
kullanılır? Kullanılan tansiyon hapları vardır hocam. Kalsiyum kanal blokerleri diye geçer hastalar. Bilirler, bilenler bilir. İdrar söktürücü diüretik dediğimiz tedaviler var. Tansiyon ilaçları var. Ondan sonra ağrı kesiciler, antidepresanlar. Bunlar hepsi
Kabızlık
yapabiliyor tabii.
Mili ilaçları, bu peptik ülserde kullanılan, evet, antiseptikler falan da yapıyoruz
tabii,
galiba.
Tabii tabii, onlar da yapıyor hocam, tabii haklısınız. Bizim bakmamız gereken birkaç tane de hastalık var. Altta yatan başka hastalıklar var mı
diye. İlaçlar bunlar. Bakılacak hastalıklar.
Temel problemler hipotiroidi,
Hemen akla o gelir.
TFT denilen TSH, T3, T4 onlar bakılır. Diyabet hastaları özellikle kabız olurlar. Ondan sonra hiperparatiroidi dediğimiz.
Kalsiyumun çok
kalsiyum olur. Yüksekliklerinde evet kabızlık olabiliyor.
Peki yani böyle sırf kabızlıkla gelen hipotiroid hastanız oluyor mu hocam? Yani o yaşa kadar kalıyor mu bu?
Genelde yan semptomlar yani yan semptomlardan bir tanesidir. Sadece kabızlıkla gelmez. Diğer şeylerin
ana semptom değildir.
Ana yani. Semptom değildir ama bu akılda bulunması lazım. Yani böyle bir şey de yakalanabilir. Yakalanabilir.
Bunlarda peki ne yapıyorsunuz? Yani esas sebebi tedavi etmek esas doğru.
Tabii. Onu eğer böyle bir altta yatan hastalık varsa bunu düzelttiğimiz zaman kabızın da otomatikman gerilemesi lazım. Burada kronik kabızlık, akut kabızlık diye bir şey var hocam. Belki ondan da bahsetmek buyurun. Lazım. Yani kronik kabız dediğimiz hastalar 3 ayın üzerinde dışkılama güçlüğü çeken
hayır, hastalar. Yani hastanız 3 aydan önce gelmesin mi size?
Akut durumlarda mesela makatında kanama gördüyse, 50 yaşın üzerindeyse, kilo kaybı varsa veya ailesinde malignant öyküsü dediğimiz kanser varsa, bağırsak kanseri özellikle varsa onlar daha erken gelsinler. Biz bunlara alarm semptom diyoruz. Hmm. Onları kabızlık ve bu semptomlardan saydığım şikayetlerden bir tanesi varsa o zaman daha erken gelmeleri gerekiyor.
Kabızlık ve eşlik eden hızlı kilo kaybı, kabızlık artık kanama, ailede kanser öyküsü,
kabızlıkla birlikte kansızlık.
Kansızlık.
O da laboratuvar bulgusu tabii.
Ha, mantıken şöyle mi oluyor yani hocam? Bir tümör büyüdü, yolu kapattı, kitle etkisi yaptı.
Tıkanıklık.
Aynı anda da kanamaya bağlı olarak kansızlığa sebep oldu.
Aynen öyle hocam.
Peki bu iş böyle aylar içinde olur mu? Biraz daha uzun seyretmesi beklenmez mi?
Olabilir. Anemilerde daha uzun sürer ama bu tıkanma problemleri akut gelişen problemlerden bir tanesi. Yani orada tümörün olduğu bölgeye bağlı ani tıkanmalarla karşılaştığımız vakalar var.
Çok sevimsiz bir durum.
Evet.
Bunları peki dedik ki bunlar çok mühim hemen gelsin. Aha. Ama ilave hiçbir şikayeti yok.
Genç hasta.
Zaten evveliyatta böyleydi. Benim babam dayım da böyledir diyor.
Evet.
3 aya kadar sabretsin.
3 aya kadar sabretsin ondan sonra gelsin. Genellikle bunlar kulaktan dolma mutlaka dışarıdan ilaç kullanabilirler. Genellikle laksatif dediğimiz ürünler böyle şerbet gibi olan koyu kıvamlı ilaçlar vardır.
Ha babam sınıfının müsilleri.
Evet ama etkilidir. Biz de tedavide ilk olarak bunu veriyoruz aslında. onu sorgularız biz hastalarda deriz ki şey kullanıyor musunuz? Laksatif ilaçlardan bir tanesini kullanıyor musunuz? Kullanıyorum der genellikle. Peki kullanmadığın zaman diye sorarız. Kullanmadıkları zaman o dışkılamaları normal olmaz. Hiçbir zaman yumuşak çıkamazlar. Biz onları da tanılardan bir tanesi, tanıya ulaşacak yöntemlerden bir tanesi de bu. Laksatif ilaç kullanıp kullanmadığını sorgularız yani hastalar.
Kullanıp fayda görmüş, kullanmadığında sıkıntısı artmış hasta.
Evet, evet.
Olmuş oluyor yani.
Evet, aynen öyle hocam.
Peki hocam geldi hastamız. Dedi ki işte ben 3-4 aydır kabızım. Bizim sülale de böyle ama ben bir bakılmak istiyorum arkadaş. Geldim. Aha. Bir takım sorular sordunuz. Bir yere varamadık. Ne yapmak lazım? Evet. Tetkik, tedavi için.
Rutin kan tahlilleri dediğimiz az önce bahsettiğimiz kansızlık var mı, tiroid problemi var mı, paratiroid problemi var mı gibi birkaç tane test yapıyoruz. Kalsiyum problemi var mı gibi onlara bakıyoruz. Onun haricinde bu alarm semptomlardan işte kilo kaybı, malignite, 50 yaşın üzerindeki hastalarda kolonoskopi istiyoruz. Burası önemli.
Peki.
Kolonoskopi istediğimiz hastalar var. Ve birkaç tane daha ileri tetkikler var hastalarda yapılmış. Eğer kolonoskopiye rağmen sonuç alamadığımız vakalarda balon ekspülsiyon denilen, bunlar proktologların uzmanlık alanı olduğu birkaç tane tanı yöntemi var. Ve bunlar,
kolonoskopiyle niye görülmesin ki hocam? Yani gelip bakıp çıkmıyorlar mı zaten?
Şöyle hocam, bazen nasıl diyelim pelvik kas uyumsuzlukları olan hastalar var. Diş sinerji diyoruz biz buna. Hı hı. Yani hasta diş macunu gibi düşünelim. Diş macunun alt tarafı eğer bizim makatımız çıkış yolu olduğuna göre düşünürsek üst taraftan sıkıyoruz diş macununu, alt taraftan kapak tıkalı. Böyle vakalar. Bunlar kolonoskopide görünmez. Bunlar sinirsel düzeyde olan şeyler. Hmm. Orada bir sinirsel mekanizmada harabiyet var. Ve hasta boşaltamıyor. Yani orada basınç artışı var. Orada bir relaksasyon problemi var veyahut. Dışarıda onlara biz birkaç tane yapılan test var. Anal manometre denilen bir test var mesela. Biz onu hastalarımızın bazılarına istiyoruz. Ama bu sınırlı sayıda vakalarda. Tabii bu uç vakalarda yapılan şeyler. Genellikle ilk başta başladığımız şeyler rutin kan tahlilleri, kolonoskopi. Ardından tedaviye girişiyoruz.
Peki bir şey bulamadık. Her şey temiz çıktı çok şükür. Ne yapıyoruz tedavide?
Laksatif dediğimiz bu az önceki şuruplardan bir tanesini veriyoruz. Birincisi.
Şimdi hocam baktık ki ciddi bir problem yok. Yani bir ailevi özellik gösteren selimseyeli bir kabızlık hadisesi. İlk önerilerimiz yaşam şeklini düzenlemek mi?
Yaşam şeklini düzenlemek lazım hastalarda. Evet doğru hocam.
Nedir hocam? Ne yapıyoruz? Ne tavsiye ederiz?
Mesela en primer şey bol su için diyoruz.
Tek başına çözüm oluyor mu?
olmaz. Bir de lif miktarını arttırın. İki tane temel şey bilirler hastalar. Lif.
Tamam.
Lif miktarını arttıralım. Yani ne yiyelim? Meyve sebze yiyelim. Kepekli şeyler yiyelim. Tam tahıllı, çavdarlı,
yulaflı ekmekler hocam, yiyelim. Bu meyve sebze demişken mesela muz kabızlık yapıyor.
Evet, evet, evet. Tabii işte onlardan birkaç tane bahsederiz.
Neler verelim, neler vermeyelim?
Bu lif ürün, lifi arttırıcı gıdalardan verelim kabız olanlarda. Başlayış şikayet kabız olanlarda. Kepekli, tam tahıllı, çavdarlı, yulaflı ekmekleri tercih edelim. Beyaz peki. Ekmekten keselim hastalarda. Birincisi bu.
Beyaz ekmek gitti. Beyaz ekmek tahıl gitti. Ekmekleri geldi.
Evet. Her gün düzenli olarak hastalar kefir veya yoğurt tüketebilirler. Evde yapabiliyorlarsa bunları yapsınlar. Haftada en az 2 kez bakliyat ürünlerinden kullansınlar. Eğer hastanın gaz şikayeti yoksa yalnız burada.
Varsa daha çok sıkıntı olur.
Evet. Bakliyat pek önermiyoruz. Bakliyattan kastımızın ne olduğunu da kısaca söyleyelim. Fasulye, nohut, barbunya bunlar. Mercimek, özellikle kuru baklagiller. Bunlar faydası oluyor hastalarımızda. Sabahları özellikle kuru kayısı, mürdümeriği kurusu öneriyoruz. Zeytinyağıyla ile birlikte olabilir, hatta iyi de olur.
Bunlar çocuklarda da böyle en azından. Biz çocuklarda da bunları tavsiye ediyoruz.
Kuru incir yine veya bunların kompostoları da olabilir hocam.
Peki.
Bunlar kabızlığa gayet iyi geliyorlar. Günde 2-2,5 litre mutlaka su içsinler istiyoruz.
Süt yasak mı?
Süt sınırlı. Çünkü laktoz intoleransı denilen bir durum da var. Yani ya laktozsuz süt tüketsinler bu hastalarımız ya da süt kendilerini aslında burada kendileri fark etmeleri lazım. Yani süt içtiğim zaman gaz şikayetim artıyor mu, kabızlığım artıyor mu veya karın ağrım artıyor mu diye bakmaları lazım. Düzenli bağırsak alışkanlığı sağlamak için de mutlaka günün belli saatinde tuvalete gitmeleri lazım bu hastaların.
Yapamayacaksan da yemekten bir saat sonra gitme diyoruz.
Evet, 45 dakika bir saat sonra tuvalete gitmesini, oturmasını istiyoruz hastaların.
Bir de hocam şeyin bir önemi var mı? Tuvaletin alafranga, alaturka olması. Özellikle mesela bizim çocuklarda idrar yapma alışkanlığı ile ilgili olarak klozetler çok sıkıntılıdır.
Doğru.
Ayakları yere değmediği müddetçe, pelvik tavan kaslarını gevşetemedikleri müddetçe yani çömelme hareketi idrar sağlığı açısından çok kıymetlidir. O yüzden klozeti sevmeyiz.
Doğru, dışkılama için aynı şey geçerli hocam. Pelvik relaksasyon falan bir şeylerden bahsettik ya, o çıkış macun dedik, kapak dedik. Yani oranın gevşemesi için o oturuş pozisyonu.
İlla klozete de oturulacaksa bir tabure konsun ayağınızın altına.
Altına koysunlar. O abdominal basıncı da, yani karın içindeki basıncı arttırsınlar. Ikınma daha kolaylaşır. Ve alt taraftaki relaksasyon, kasların yumuşaması için de o pozisyon önemli.
Peki bunları
Alaturka
da yaptık.
Pozisyon daha iyi, onu söylüyorum.
Ne kadar sürede sabredelim ilaç kullanmak için?
Bu yaklaşık bir ay. Bir ay sonrasında hastalarımızı tekrar çağırırız biz. Bu diyet düzenine uydular mı, alışkanlıklarını gözden geçirdiler mi diye konuşuruz. Eğer buna rağmen kabızlığı sürüyorsa o zaman ilaç başlarız.
İlaç grupları nelerdir hocam? Hani çok isim zikretmek istemiyoruz ama nasıl kolayınıza gelirse.
Laksatif dediğimiz yumuşatıcı ilaçlar var.
Tamam.
Dışkı yumuşatıcı, dışkının içerisinde su biriktirici özellikleri olan ilaçlarımız var. Veya bir de stimülan dediğimiz iki temel grup var. Bu da kalın bağırsağın içerisine su çekmeyi sağlayan başka bir mekanizma, sulamayı sağlayan, dışkı transitini hızlandıran ilaçlar var. İki temel grup. Laksatif ve stimülanlar. Hap
ama
ve
genellikle
şurup.
Masum ilaçlardır bunlar
genellikle
yani.
Şuruplar var hocam. Yani kabızlık çekenler bilirler. Toz hali olanlar var. İşte daha koyu kıvamlı olanlar var. Genellikle onlardan başlarız ve çoğunlukla yanıt alırız.
Hocam bize bu çocuklarda bir de acil duruma girer bu kabızlık yeri geldiğinde. İşte fitille, lavmanla boşaltma yoluna gidilir. Yetişkinlerde var mı böyle bir uygulama?
Özellikle yaşlılarda olabiliyor. Yaşlılar bir hafta ve üzerinde olan dışkılamadıkları durumlar olabiliyor.
En uzun ne kadar dışkılamayabilir bir insan? Rekoru biliyor musun hocam?
Rekoru tam bilemiyorum ama benim gördüğüm 2 haftalık vakalar var.
2 hafta hiç yapmamış.
Hiç yapmamış vakalar var. Hatta bir tane hastam vardı 1 ay. Bak şimdi aklıma geldi. 1 aydır dışkılamayan hastam var.
Ne yaptınız sonra hasta?
Lavman yaptık. Bayağı bir tıkaç vardı. Yani onu dışkı tıkacı diyoruz biz onlara. O alt tarafta bir tıkama oluyor ve ondan sonra hasta
istese de yapamıyor.
O çok ağırlı bir durum gerçekten. O ana kadar tabii beklememesi lazım, hastaların gelmesi lazım ama gelemeyen yaşlı ve düşkün hastalarımız olabiliyor. Manita hastalarımız.
Şimdi hocam şöyle rahmetli Ali Ulu Kurucu Hoca Efendi'nin bir hatıratı vardır. Diyor ki kendisi, efendim diyor bir gün diyor Medine'de yaşarken bir hoca efendi bizi iftara davet etti diyor. Çok nezih bir topluluktu. İşte kıymetli ulemadan, işte salihlerden şu çok güzel bir meclis oturduk. Yemekler de çok güzel. Yerde Medine zaten diyor. Doya doya yedik içtik diyor. Hoca efendi buyurun dua edin diyor. Hoca efendi çıkmış direkt demiş ki işte bu nimetleri bize lütfeden Allah'ımıza hamdolsun. Yediren için Allah'ımıza hamdolsun. Sonra işte bunun çıkış kısmında ayrıntılı olarak anladığı yaptıran Rabbimize hamdolsun demiş. Ali Ulu Hoca Efendi diyor ki ya konuştuğu şahsa dönerek bu da oldu mu şimdi dediğim diyor. Yani bu kadar nezih bir mekan, nezih insanlar, yedilen içilen ve işte bunu yaptıran Allah'a hamdolsun ne gereği var dedim diyor. küçük bir kısmını ertesi gün ders olarak yaşamış. Böbrek taşı varmış hoca efendi, haberi yok. Yerinden kıpırdamış. İdrar yapamıyor. Ha. Ama bir gün idrar yapamamak iyice korkunç bir şey. Hani büyük abdest 2 hafta bile yapmasanız çok belki ölümcül bir ağrı yapmaz ama idrar 24 saat yapmasanız patlarsınız ağrıdan. O zaman hoca efendinin kerameti olduğunu anladım diyor.
Çıkıştı.
Şimdi bir ay yapmamak ne demek hocam? Evet, yani bir ay.
Evet, evet. Ya hatta bundan dolayı, o tıkaçlardan dolayı bağırsağı delinen, bağırsağı perfor olan, patlayan vakalar var.
Yani. Ama artık o kadar da beklemeseydi yani. Evet hocam, burada hastalığında bir ihmali var sanki.
Düşkün vakalarımız var hocam. Yani yatağa bağımlı olanlar var, düşkünler var.
Ha bugün hayalin derken.
Derken bekliyor bekliyor. En sonunda böyle vakalar gelebiliyor.
Peki. Şimdi hocam, kabızlık dediğimiz şey kişiden kişiye değişmekle birlikte haftada 3'ten az büyük abdest yapılıyorsa problem vardır.
Doğru.
Yapılan büyük abdestin kıvamı çok top top katı kıvamlı ise problem vardır. Bir yapılacak iş beslenme düzenlemesi, yaşam şekli düzenlemesi.
Neden olabilecek ilaç varsa kes diyoruz. Hastalar birincisi bu.
İkincisi bir takım tetkikleri yapalım.
Evet, sıvısını arttır diyoruz. Lif oranını arttır, yiyecek gıdalarına dikkat et. Hastalara eğitim veriyoruz. Belli saatler tuvalete gitmesini istiyoruz. Farkındalık oluştur diyoruz. Yani tuvalete gideceğim ben bugün diye kafanda olsun.
Kafada biter mi bu iş diyorsunuz yani hocam?
Kafa çok önemli. Kafa olmadan olmaz hocam diyoruz.
Peki aklıma gelmişken çay kahveyle alakası ne büyük abdest yapmanın?
Kafein. Yani kafein biraz stimüle eder ama kafeinin aynı zamanda gaz yapıcı etkisi de var. Yani bağırsaklarda gazı olan hastalarımızda kafein kullanmalarını pek önermiyoruz.
Ama rutinde yani çay içsin ya da içmesin çok
sıkıntı
önemli.
Yok. Tabii tabii. O da sıvıdır neticede. Sıvı almasını arttırmasını önemli.
Bunları da yaptık. Tahliller de temiz. Beslenme düzenlemesi fayda görmezse bir iki tane ilacımız var. Ama alarm şikayetleri söyleyerek bu kısmı kapatalım hocam.
Eyvallah. Alarm şikayetleri tekrar bahsedelim. Hasta makattan kanaması varsa, hastanın kilo kaybı varsa, kilo kaybı da içinde çok kısa, belki son 3 ayda hastanın kilosunun %10'undan daha fazlasını kaybetmişse.
3 mesela ayda %10'undan fazla.
80 kiloluk bir insan 8 kilodan fazla kaybetmişse 3 ayda, o zaman daha ciddi alırız.
Yani, ama burada daha ciddi alırız anlamı herhalde direkt bağırsak kanseri mi ararız anlamında?
Bağırsak kanseri aramamız lazım. Tabii.
Çok sevimsiz bir durum.
Evet. Ailesinde malignite öyküsü varsa, yani kanser öyküsü varsa, 50 yaşın üzerindeyse ve kan tahlilinde kanaması, kansızlığı varsa.
Peki bu şeyle de çok karışır mı hocam? Hemoroidle, basurla? Ya onlar da kısmen kabızlık, doğru, ağrı ve kanama sebebi
doğru,
olur.
Doğru.
Bunu pratik olarak ayırması mümkün mü dinleyenimizi?
Fizik muayene de belli olur ve hastaların eline gelen bazı hemoroidde problemler vardır. Bilirler onlar. Meme şeklinde çıkıntılar vardır. Onlar varsa onlardan kanama olur. O bize bağırsak kanseri düşündürmez. Biz onu sorarız hastalara. Bu da kabızlıkla eşlik eder zaten. Kabızlığın neticesinde daha çok hemoroid olur, problem olur. O tip kanamalar daha masum kanamalar. Bizim bahsettiğimiz daha ciddi, daha yukarıdan olabilen kanamalar.
Böyle bir şikayet varsa öncelikle adres, yani hemoroid varsa bile önce dahiliyeye mi gelmek önerilir yoksa genel cerrahi mi?
Direkt eline eğer hemoroid paketi dediğimiz o damar çıkıntıları geliyorsa cerrahiye gidebilirler. Ama diğer durumlarda kabızlıktan dolayı dahiliye gelmeden öneririm.
Gastroenteroloji kesinlikle bir konsültasyon hizmetidir. Tabii. Yani dahiliyeden geçmeden gidilmemelidir.
Doğru hocam.
Ama benim ısrarla bir şeyi ben söyleyeyim, siz vurgulayın. İlk bölümü böyle bitirmiş olabiliriz hocam. Bizim hastalarımız kolonoskopiyi sevmezler.
Evet.
Birçok sebep sayarlar. Kaçmak için 40 dereden su getirtirler. Evet. Ama bakın, en basit şikayet kabızlık.
Evet.
Sonuç kanser olup hayatınızı kısaltabiliyor.
Doğru.
Vücut emanet, bize ait değil. Kanseri erken tanı koyduğunuz %100 uzun bir yaşam. Hı hı. Sizin korkunuz, endişeniz, çeşitli kaygılarınız da gecikildi.
Doğru.
Kolonoskopi gecikti. Kanser 3-5 evre ilerledi. Tamam, Allah ne takdir ettiyse onu yaşayacağız ama bazı şeyler de sizin kararlarınızla şekilleniyor. Kaderin böyle bir tecellisi var.
Doğru.
O yüzden hekim arkadaşımız kolonoskopi önermişse kolonoskopi
yapılsın. Yapılsın. Burada ufak suistimaller olabiliyor. Çok fazla istenebiliyor. Fakat hasta eğer 50 yaşın üzerindeyse ve ailesinde kanser varsa, hastanın kabızı ortaya çıktıysa, o zaman kolonoskopi yapılsın.
Kesinlikle yapılsın. Diğerleri belki artı eksi biraz düşünülebilir.
Evet. Ama bu tip bahsettiğimiz vakalarda mutlaka yapılması lazım.
Peki. Türkiye'de çok da yaygın olmayan ama kabızlık gibi çok kemirici ve önemli ve İlaç tedavisi de bazen hiçbir gün düzelmeyen bir hastalıktan bahsettik. Bir de biyofeedback mekanizmalar var, terapiler var.
Biyofeedback terapileri Türkiye'de az sıklıkla yapılan şeyler ama hastaların, dinleyenlerin duyması adına, kulak aşinalığı olması adına diyelim, duymalarında fayda var.
Nedir hocam?
Bu işlevsel dışkılama güçlüğü dediğimiz bir durum var. İşte bu kas ve sinir uyumsuzlukları olan problemler, gevşeme problemleri, pelvik relaksasyon problemleri dediğimiz, hasta gevşetemediği problem durumlarda çıkış olmuyor alt tarafta.
Hocam burada bir parantez açsak. Şimdi ben yemeği yedim.
Evet.
Ağız, yemek borusu, mide, midede çeşitli sindirim ve emilim işlemleri, ince bağırsaklar, emilim işlemleri.
Doğru.
Kalın bağırsak posa geldi.
Aha.
Şimdi hoş bir tabir değil ama işte geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda da gene kurbanın işkembesini gördük. Bağırsaklarını gördük. Neticede insan bağırsağıyla bayağı benzerdir aslında, değil mi
doğru,
hocam?
Doğru.
Evet. Orada da böyle segmentler var. Doğru. Boğum boğum ileriye itiliyor.
Evet.
Yani elden ele eşya taşımak gibi.
Doğrudur hocam. Evet. Bahsettiğimiz kısım en alt kısımdan, rektumdan bahsediyoruz. En uç kısımdan. Yani 30 santimlik bir kısımdan bahsediyoruz.
Problem hep o son 30 santimlik kısımdan mı çıkar?
Biofeedback terapisi oradaki mekanizmayı düzeltmek adına yapılan şeyler.
Peki bu işin mantığı ne hocam? Yani bağırsakta gerim reseptörleri var.
Evet.
Belli bir doluluğa ulaştı mı merkeze sinyal gönderiyor. Merkez diyor ki tamam sinyali aldım.
Kasılmaya başlıyor tabii.
Kasıldığında her boğum bir sonraki boğuma iletiyor.
Doğrudur.
Son 30 santime kadar da İlla ki geliyor. Yani
gelmesi lazım.
Kanserleri saymasak son 30 santimin üstünün bir hastalığı var mı?
Var. Yani
kron kolit falan var ama kron onu biraz daha sonra
var.
Bakalım.
Çölyak hastalığı var. Onlar da hem ishalle hem kabızlıkla gidebilen bir hastalık. Belki ondan da çok
hocam
kısa...
o zaman ben özür diliyorum. Evet. Bu 3 konuyu vazgeçtim. Bunu programın en sonuna atalım biz. Biofeedback'ten buyurunuz.
Biofeedback'ten devam edelim. Bu aşağıda kasılma ve gevşeme güçlükleri olan hastalarımızda hani bu bahsettik ya yetersiz boşalma hissediyorum ben makatta takılma tıkanma hissi var. Efendim elle manipülasyona ihtiyacım elimi kullanıyorum dışkımı çıkartmak için diyen hastalarımızın biofeedback tedavisinden çok fazla fayda görüyorlar. Ya cerrahiye gidecek bu vakalar ya da biofeedback denilen tedaviler olacak. Bu tedavi bir gözlemci eşliğinde yapılan tedaviler. Simülasyon, dışkılama simülasyonu diyoruz. Yani hastanın makatından adeta dışkı çıkartıyormuş gibi oraya bir su dolu balon veya başka bir cihaz yerleştiriliyor ve ıkınması isteniyor. Bu belli saatlerde ve belli günlerde tekrarlanıyor. Bu şekilde bir gözlemcinin eşliğinde yapılan tedaviler,
yani,
terapiler var.
Ikın, ıkın, ıkın diyor. O sırada o su dolu baloncuk çıkıveriyor.
Çıkması lazım, evet. Evet.
Peki bunun faydası ne? Yani antrenman yapıyor bir nevi.
Antrenman kesinlikle bu gevşeme ve güçlendirme egzersizi aslında bir çeşit.
Tamam.
Oradaki sinirsel duyarlılığı arttırıyorsunuz ve kaslarınızı kontrol edebilme kuvveti, bilinci hastalara irade kazanıyor diyebilirsiniz.
Peki devlet hastanelerinde, üniversitede, özelde
daha çok yapıyor? Özel sektör ilgileniyor hocam. Proktologlar ilgileniyor. Yani bunun özel bir adı var. Proktolog işte alt kısımla ilgilenen.
Her şehirde var mıdır? Sadece büyük şehirlerde mi bulunur?
Büyük şehirlerde daha çok özel hastanelerde dediğim gibi şeyler var. Devlet hastanelerimizde çok fazla yapılan bir uygulama değil. Varsa da hastalarımız internetten tabii bu şekilde biofeedback tedavisi yazıp araştırabilirler.
Peki bir de cerrahi dediniz hocam bu arada.
Evet yani bu tümörler de özellikle zaten cerrahiye girebiliyor. Bu birincisi. İkincisi de bu biofeedback tedavilerinden de yanıt alınamazsa oradaki bağırsağı rezeksiyon dediğimiz çıkartma yöntemleri. Kesip
tembel
ayırma.
Tembel bağırsağı çıkarmak anlamında.
Çıkarma anlamında. Yani totale yakın, subtotal çoğunluğunu bağırsağın alıyoruz.
Ne oluyor sonra?
Hastanın ince bağırsağıyla anüsünün makatını bağlıyoruz. Ve o zaman dışkılama tabii ki kolaylaşıyor. Daha sıvı, katı olmayan dışkılamalar oluyor.
Hmm.
Son seçilmiş vakalarda tabii bahsediyoruz.
Çok ihtiyaç olur mu? Yani çok görülen bir şey midir bu?
Yani herhalde kabız vakaların binde bir.
Ha yani bu biraz kötü geldi bana niye sen kolon kanserine de bu ameliyatı yapıyorsun.
Ama hocam şöyle düşünün 10 günde bir 15 günde bir dışkılayan hastayı düşünün çıkamıyor. Artık orada son çözüm olarak ameliyat öneriyoruz. Bağırsağı çıkarmak gerekiyor.
Yine de hoş bir durum değilmiş hocam.
Tembel bağırsağı alıyoruz yani. Evet,
şimdi hocam daha çok dahiliye yaş grubunu ilgilendiren çok sevimsiz bir durum. Çocuklar da sanıyorum büyükler de onu kullanıyor. Bu Roma kriterleri, Roma 4 kriterleri falan
doğru,
vardı
doğru,
bize.
Evet.
Fonksiyonel karın ağrıları.
Evet.
Biz de hani biraz daha adolesan çağda 15-16 17 yaşından sonra görürüz bunları. Daha küçüklerde pek görmeyiz. İrritable bağırsak sendromu.
Huzursuz bağırsak veya.
Huzursuz bağırsak. Özellikle de hani buradan yola çıkarak mükemmelliyetçi kişilerde çok olur. Anksiyöz kişilerde çok olur. Böyle de olunca işte yukarıdaki problem aşağıya mı yansır? Aşağıdaki problem yukarıyı gerer.
Doğru.
Bir türlü çözülmez. Nedir hocam bu IBS?
Evet hocam. Yani tekrarlayan bir kere karın ağrısıyla beraber bağırsak alışkanlıklarında değişiklik olması diyoruz. Yani bağırsak alışkanlık değişikliğimiz kastımız kabızlık veya ishal olabilir. Bir de karın ağrısı olabilir. Burada önemli olan karın ağrısı. Hasta diyecek karnım ağrıyor. Yani belli süreler haftada birden fazla, bir günden fazla karın ağrısı olacak. Ve bu karın ağrısının yanında dışkılama problemleri teşkil edecek. Mesela karın ağrısının şöyle soruyoruz hastalara. Şişkinlik, gerginlik, kabızlık, ishal gibi problemleriniz ek olarak var mı? Bunlar hepsi irritable bağırsak sendromunda olabiliyor. İşte Roma kriterlerinden bahsettik ya burada da var. Yani dışkılama sonrasında şikayetlerinin biraz hafiflemesi gerekiyor. İrritable bağırsak sendromu olanlarda yani karın ağrısı
ama
azalıyor.
Ama ishalle de gelse irritable bağırsak
olabilir. Olabilir tabii. İshal formu olabilir. Daha nadir olmakla birlikte oluyor. Yani dışkılama sıklığı değiştikçe semptomlar ortaya çıkabiliyor. Yani hasta biraz daha kabız olduğu zaman o hafta karın ağrısı oluyor.
Peki altı eden sebep ne hocam? Bir şey bulunabilmiş mi?
Çok yok hocam. Yani bu da psikosomatik hastalıklardan bir tanesi.
Ama işte psikosomatik mi, somatopsikotik mi ben onu anlamadım. Yani gerçekten oluyor. Mesela işte bizim şu an en son çocuk kliniklerinde çok ilgilenen bir konu mikrobiyota konusu. Evet. Bağırsaktaki faydalı mikroplar.
Evet.
Bu faydalı mikroplar birçok hormonun dengesinde yer alıyor. İşte serotonin hormon salımıyla çok ilgileniyor. Adamın şimdi bağırsak mikrobiyotası berbat olmuş. Serotonin salmıyor. Serotonin salmayınca adam depresyona giriyor.
Mutlu da olmuyor.
Depresyona girince kabız oluyor. Kabız olunca şimdi hangisi buyurun?
Evet. Yani bu serotonin mekanizması gerçekten çok ilginç. Bunu arttırıldığı zaman bağırsak şikayetleri düzeliyor hastaların. Antidepresan veriyoruz onun için hastaların bazen.
Yani işte gelmek istediğim nokta bu. İritabl bağırsakla gelmiş hasta. Ne şikayetiniz? Büyük abdestim yapıyorum. İyi alın size bir tane de antidepresan.
Evet, ne alaka diyor ama çok alaka. O gerçekten...
İşe de yarıyor.
Evet. Yani beyinle bağırsak arasında ciddi bağlantılar var.
Sinir lifleri, kimyasal maddeler, nörotransmitterlerle.
Nörotransmitterle alakalı... değişiklik, denge kaybı olduğu zaman o zaman kabızlık ve iritable bağırsak sendromları, şişkinlikler, gerginlikler olabiliyor. İşte bu gerginlik hem bağırsaklara yansıyor hem diğer bünyemize yansıyor.
Bir de uzamış bu şikayetler bir dahiliyeci, direkt bir gastroenterolog, endoskopi, kolonoskopiye gidiyor.
Yani bu,
hiçbir zaman bir şey de bulunmuyor.
Bu da çok sık. Hani kabızlar dedik ya %15. Bu da %10 yani.
Türkiye'de.
10 hastanın bir tanesinde iritable bağırsak hastalığı var.
Yani şu an yoldan geçen her 4 kişiden birinin yolu buraya düşüyor.
Neredeyse.
Demek ki yani şükretmemiz gereken çok nimet var Enes hocam.
Evet hocam. Yani... Bir birlikte olan hastalıklar var. Migren mesela, fibromiyalji dediğimiz her tarafım ağrıya hastalar var. Stres, uyku bozukluklarıyla gelen hastalar var. Psikiyatrik bozukluklarla gelen hastalar var. Bunlarda da irritable bağırsak yani huzursuz bağırsak hastalığı artıyor, sıklığı çoğalıyor.
Ama gerçekten tetiği kimin çektiği enteresan. Yani bu kadar alakasız sistemlerin bir arada hastalanması.
Gerçekten çok alakalı. O bağlantı yolakları daha henüz hepsi keşfedilmiş değil ama...
Hatta hiçbiri keşfedilmiş değil.
Evet. Ama serotonin gerçekten burada çok önemli bir nörotransmitter. Onu arttırdığımız zaman seviyesini bağırsak düzenimizde toparlanıyor.
Tabii arttırmanın daha güzel şekilleri de var hocam. Güneşte gezin, çikolata yiyin, makarna yiyin.
Evet, işte stresten uzak durun diyoruz ya hastalara.
Nerede?
Ne kolaysa yapsınlar, evet.
Peki, iritable bağırsak kaç yaşlarında gözükür hocam? Erkek bayan fark eder mi?
Daha çok kadınlarda oluyor hocam. Genellikle... İkinci dekat sonrasında yani 20'li yaşlardan itibaren başlıyor şikayetler. 50 yaşa kadar pik yapıyor, ondan sonra stabil halde devam ediyor. Yani biz 20 ile 50 yaş arasında kadınlarda daha çok görüyoruz.
Ama ne dedik? Karın ağrısının mutlaka olduğu kabızlık ya da ishal atakları.
Atakları evet. Dışkılamayla da çok ilişkili. Dışkılamadan sonra genellikle rahatlar.
Rahatlıyor. Şikayetler. Peki tanı için bu hikaye yeterli mi? Gene de ya tedbir olsun bir kolonoskopi yapalım diyor musunuz?
Bir önceki konuşmamızda bahsettiğimiz şikayetler, alarm semptomlar burada da geçerli mutlaka.
Onlar varsa acil
müdahale. Onlar varsa kolonoskopi yapılır. Bunlar yoksa birkaç tane daha yapılması gereken test dışkı tahlilleri var.
Ne görülür, ne tahlil, ne arıyorsun?
Dışkıda bir kere temel olarak mikrop bakıyoruz. Bir mikrobik problem var mı?
İshal falan varsa eyvallah.
Evet. Ondan sonra dışkıda lökosit denilen bir test var. Orada mikrobik bir başka bir hadise var mı diye
bunlar
bakıyoruz.
Bunlar basit her yerde yapılabilen
testler. İnflamatuar başka hastalıklar var mı diye yapılması gereken yine dışkı testleri var. Kalp protektin denilen bir test var. Bunlara bakarak hastalığın inflamatuar mı yoksa irritable mı? Yani burada bizi dinleyenlere şöyle ayırtmak lazım. Yani daha ciddi problemler olan, kronik problemler, daha yoğun tedaviler gerektiren inflamatuar bağırsak hastalıkları. Yani bağırsak için yangın olan problemler var. Bunlar daha küçük yaşlarda başlıyor özellikle ve ömür boyu sürüyor. O mu yoksa bahsettiğimiz gibi daha çok stresle tetiklenebilen irritable, huzursuz bağırsak hastalığı mı denilen ayırt edici testlerimiz var. Başta temel olarak bunları yapıyoruz.
Peki hocam yaptık. Anladığım kadarıyla aslında eliminasyon tanısı, ekartasyon tanısı. Her şeyi eledik, hiçbir şey bulamadık. O zaman mı İBS ediyoruz?
Evet, İBS ediyoruz ve tedaviye başlıyoruz.
Ne tedavi ediyorsunuz hocam?
Burada da yaşam değişiklikleri yapıyoruz birincisi olarak. Şimdi burada sormamız gereken hastaya daha çok sizin şikayetiniz ağrı mı? Ağrı ön planda mı? Gaz ön planda mı? Kabızlık ön planda mı? Veya ishal ön planda mı? Yani böyle dört temel kategoriye ayırırsak genellikle ağrısı daha fazla oluyor hastalarımızın. Ağrı ön planda olan kişilere yine biz günde diyoruz 2 litre su için yaşam değişiklikleri yapın. Tercihen evde mayalanmış yoğurt tüketin. Posa içeriği düşük olan beyaz ekmekten, yufkadan, ne bileyim beyaz undan yapılan gıdalardan kaçının. Fermentedir çünkü bunlar.
Aman bu cümle ters anlaşılmasın. Yani bir esmer ekmekleri tavsiye ediyorum.
Esmer ekmeği kesinlikle. Evet. Beyaz ekmeği.
Yok siz doğru söylediniz de bazen hani cümleyi olumlu modda kullanmak yanlış anlamlara sebep olabiliyor.
Burada süte dikkat ettiriyoruz. Özellikle kestiriyoruz hocam. Yani süt
iritable bağırsakta
evet. Lakto kullanacaksa laktozsuz kullanılsın.
Laktozsuz
süt kullanılsın. Keçi yine daha uygun. İnekte biraz daha fazla problem oluyor. Ama laktozsuz süt kullanmak istiyorsa hastalarımız laktozsuz sütü öneriyoruz. Çiğ meyveler burada sıkıntılı.
Ne olur? Çiğ meyve derken meyveler çiğ olur zaten.
Evet. Bunları hocam şöyle yapıyoruz. Ya kompost haline tükettiriyoruz hastalarımıza veyahut çiğ meyve azaltıyoruz. Öğünlerinden çıkarttırıyoruz.
Peki ne olur ki hocam? Meyvenin ne zararı var? Asitliği mi arttırıyor? Ne oluyor?
Hocam bu bağırsaktan geçen, bağırsağımız içinde yaşayan bazı bakteriler var ya.
Tamam.
Onların yıkımından sonra oluşan bir gaz var.
Tamam.
Bu çiğ meyvelerde fruktoz denilen şey,
şeker
tipi daha fazla yıkılıyor ve daha fazla gaza neden oluyor. O yüzden şekerli meyvelerden, çiğ meyvelerden kaçının diyoruz. Peki. Sebzelerden de aynı şekilde, sebzeleri de haşlayarak tüketmelerini istiyoruz. Veya meyve tüketmek istiyorlarsa komposto türü şeyler tüketecekler. Tabii bunlar böyle birebir meyveyi hayatınızdan çıkarın noktasında değil. Sınırlı sayıda daha öğünleri azaltarak kullanmalarını devam edecekler tabii ki. Hastalar meyve yemeyecek diye bir şey yok. Fakat kontrollerde hastalarımıza soruyoruz. Meyveyi çıkarttığınız zaman daha mı iyi şikayetleriniz? Meyveyle daha mı zorlanıyorsunuz? Gazınız, ağrınız nasıl diye her vizitte tekrar tekrar hastaları muayene ediyoruz. Onun için hastalarımızı belli aralıklarla çağırıyoruz tabii ki.
Peki alerjik şikayetler yok. Onları ayırmıştık zaten. Beslenme düzeniyle de iş olmadı. Gene aynı ilaçları mı vereceğiz? Kabızlıkla verdiğimiz ilaçlar mı?
Burada spazmolitik dediğimiz bağırsak kaslarını gevşetici ilaçlarımız var. Ağrıyı azaltan temel ilaçlar bunlar. Onlardan veriyoruz. Spazm giderici ilaçlar. Bir de gaz sökücü ilaçlarımız var. Bunların kombine formları da var. Başta mide asidini baskılayıcı başka bir grup ilacımız var. Proton pompa inhibitörlerinden bahsetmiştik. Meşhur. Proton pompa inhibitörleri, spazmolitikler ve gaz giderici ilaçlar. Üç temel grup ilaç var.
Peki bunun bitkisel çözümü yok mu hocam? Bitki çaylarından falan fayda görmez miyiz?
Görürler, görmez olurlar mı? Yani biz hastalarımıza tavsiye edebiliyoruz. Kimyon, nane, anason ve kekik çayları olabiliyor. Bunlardan hazır halde olanlar da var.
Ama aktardan alıp kendileri yapsa daha iyi.
Aktardan alıp yapmak isteyenlere de formül verebiliriz.
Buyurun buyurun verin hocam.
Biz şey yapıyoruz, iki tane benim bitkim var özellikle hastalara tavsiye ettiğim, papatya, sarı papatya ve diğeri de civan perçemi.
Bunlar civan perçemi?
Perçemi, evet.
Tek adı bu mu hocam? Ben hiç duymamıştım.
Civan perçemi hocam. O da sarı bir bitki, ufak papatya gibi küçük bir bitki. Bunlar 15'er gram hazırlayacaklar, 15 gram papatya, 15 gram civan perçemini alacaklar. Bir tatlı kaşığı, bir bardak suya koyacaklar, 5 dakika demleyecekler, ondan sonra günde 3 kez içecekler, tüketecekler.
Günde 3 bardak mı?
3 bardak.
3
bardak tüketecek.
Her bardağa 15'er gram mı koyuyoruz yani?
Bir tatlı kaşığı bir su bardağına hocam.
15. Bu piyasada kolay bulunan bir şey mi? Yani kiloyla falan almak gerekiyordur o zaman.
Var. Aktarlarda yani gramaj olarak paket halinde alabilirler. Civan perçemiz ve papatya ben aktardan alıp uğraşamam diyecekler olursa sarı papatyanın kendisi de gaz iyi bir gaz gidericidir. O yüzden
yani hazır mevsim
poşet, poşet çaylar var yani sarı papatya için.
Onlar işe yarıyor mu hocam sahiden o? Yani
yarıyor, yarıyor.
Ürünlerde işe yarıyor mu?
Yo. Yani çünkü aktarlarda alınan bazı papatyalarda sıkıntılı olabiliyor hocam.
Nasıl?
Çünkü Mayıs ayında toplanması lazım o papatyanın. Daha çok evet fayda görmek için.
Hocam şimdi kim mi soracağız? Yani sen ne zaman toplandın?
Evet onun için endüstriyel ürünler daha güvenilir bazıları oluyor. Ve 5-10 dakika bekletip poşet çay şeklinde tüketebilirler günde 3 kez yine.
Sarı papatya. Mümkünse de civan perçemiyle karıştırarak.
Karıştırarak evet o formül var. Ve bir de pelin otu var. Duydunuz mu hocam bilmem.
Adımı duydum sadece.
Pelin otu, yavşan otu diye de geçer. Bu da dispepsi yani karında
gerginlik,
şişkinlik olan ve kabızlığı olan konstipe hastalarımızı da tavsiye ediyoruz. Bu da 1,5 tatlı kaşığı pelin otunu bir su bardağı suya koyuyorlar. 10 dakika demliyorlar. Ondan sonra tok karnına günde bir kez içiyorlar. Yalnız bu pelin otunun bir özelliği var. 3 haftanın üzerinde kullanmak sakıncalı.
Ne olur kullanırsın?
Hani bağırsaklar alışıyor diyoruz ya hocam. İlaçlarda da bu. Bunda da böyle bir şey var. 3 hafta kullanıyorlar düzenli bir şekilde her gün bir bardak. Ondan sonra 2 hafta ara vermesini istiyoruz. Sonra tekrar aynı ota dönebilirler.
Peki. Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz biz bunu konuşurken rahat konuştuk tabii şöyle yapın böyle yapın diye akılda kalmamıştır. Yazmak da mümkün değildir ama Erkam Radyo arşive girerek bir nefes saat programından en son programımız bu. Bu arşive girerek hani buradan da bu tarifler tekrar dinlenebilir. Özellikle ilaç ismi vermemeye özen gösteriyoruz ama papatya yiyin için afiyet olsun.
Evet evet.
Ama Mayıs şey enteresan geldi hocam bana. Yani Temmuz papatyasının ne günahı var? Ne oluyor yani? Mayıs'tan Temmuz'a bir şey mi değişiyor papatya?
Hocam öyleymiş. Yani Mayıs'ta toplanan çay da şeydir. Makbuldür bilirsiniz belki.
Allah Allah. Evet, siyah çay. Ben çok severim.
Evet. Papatyada da öyle. Mayıs ayında toplanan papatyalar daha özel oluyorlar. Daha gaz giderici özelliği Mayıs papatyalarında varmış.
Peki biz buna dikkat edelim o zaman. Papatya'yı da bilmedik yerden almayalım.
Üç bitkiyi bir daha tekrarlayabiliriz belki. Sarı papatya dedik birincisi. İkincisi civan perçemi dedik. Üçüncüsü de kabızlı olanlarda ve gaz şikayeti daha belirgin olanlarda pelin otu dedik.
Peki. Tarifler Erkan Radyo Arşiv'de diyelim. Evet. Hocam şimdi programımızın sonlarına doğru geliyoruz. Hani beslenmeyle ilgili başka söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Yani bu liflerden bahsediyoruz. Lif oranını arttırın diyoruz ya.
Buyurunuz.
Lif içeren belki besinlerden bahsedebiliriz. Hangi besinlerde daha çok lif var?
Hangi besinlerde var hocam?
Bu bakliyat ürünlerinde bir kere var başlıca.
Fasulye, nohut.
Fasulye, nohut, işte barbunya. Barbunya'da çok ciddi bir şekilde lif vardır. Barbunya gerçekten hastalarımıza tavsiye ederiz.
Ya ben lif deyince hocam sanki böyle pırasanın lifleri, mısırın lifleri, hani öyle değil yani. Evet,
onda da lif var ama barbunyadaki lif kadar yok.
Yani peki, kabızın en iyi ilacı barbunya mıdır yani? Gazı yemek cinsi olarak.
Gazı yoksa evet.
Peki.
Barbunyada hem de protein oranı da fazla olduğu için barbunya güvenle tüketsinler. Hastalarımıza tavsiye ediyoruz.
Peki.
Şimdi havuçta, fasulyede yine aynı şekilde.
Havuç kabızlık yapmaz mı hocam?
Havuç kabızlık yapmaz hocam ama gazı arttırır. Hmm. Kastımız gazsa havucu çok fazla önermiyoruz. Arpada yine ciddi şekilde lif vardır. Esmer pirinçte lif miktarı fazladır. Börülce bitkilerden.
Hocam biraz daha lezzetli örnek versek. Şimdi bakıyorum.
Meyveye geçelim hocam o zaman.
Meyveye geçelim.
İncir de çok güzeldir.
Tamam, o anlaşılır, evet. Kolay.
Mürdüm eriği vardır. Kara erik biliriz. Tamam. Onda fazladır. Kayısı da, armut da.
Malum onlar zaten. Onlar da vardır. Biz çocuklara zeytinyağı içirin deriz genellikle.
Zeytinyağı içsinler. Onda lif oranı yok ama o kıvamın yumuşatıcı özelliği olduğu için.
Ha, farklı bir mekanizmayla.
Farklı mekanizmayla. Hurmada özellikle lif oranı fazladır.
Tamam, bu çok işimize geldi, uyarız.
Kuru yemişler. Bunu konuşmadık hocam. Kuru yemişler de öğünler arasında alınabilir.
Yağlı içeriklerinden dolayı mı?
Hem yağlı içerik hem de lif oranları çok fazladır. Kuru yemişleri gayet güzel tüketebilirler. Yani bademde, fındıkta, yer fıstığında, antep fıstığında aynı şekilde.
Tabii bu arada kilo alacak kadar da tüketmesinler. Bunların kalorisi de sağlamdır çünkü.
Bir avucu geçmesin tabii.
Çünkü bize doktor bey önerdi. Aksi ispatlanana kadar kemaline matuftur değil.
Ay çekirdeğine de fazladır, dikkat etsinler. Yani bu ay çekirdeği de çok iyi gider bizde biliyorsunuz. Başladık mı duramayız.
Kilo öyle tüketiriz.
Evet. Ayçiçeği de iyi bir lif kaynağı. Burada not alayım.
Peki.
Keten tohumunda hocam özellikle. Ciddi
böyle bize adeten hani mideyle ilgili her şikayete bal vermek önerilir ama bunun konuyla bilgisi var mı?
Hayır hocam, yok. Yani.
Pirinç yasak mı? Pirinç, beyaz pirinç.
Beyaz pirinç yasak değil fakat biraz daha fermente olabilen olduğu için, karbonhidrat oranı fazla olduğu için gaz şikayetini arttırıyor. Esmer pirinci daha fazla öneriyoruz. Hele diyabetli hastalarımız daha çok esmer pirinç kullansınlar. Glisemik indeksi.
Esmer pirinç öyle kolay bulunuyor mu hocam?
Bulunuyor, artık var hocam yani. Artık.
Esmer pirinç işlem görmemiş hali mi oluyor onun?
Öyle hocam. Beyaz pirinç kadar işlem görmemiş hali. Bu artık eskiden bulunmazdı ama artık hem marketlerde bulunuyor hem de şeylerde, pazarlarda esmer pirinç alabilirler.
Peki. Şimdi hocam programımızın sonuna geldik. Az önce soracaktım, hatta sonunda açtık bile gibi sanki ama. Şimdi biz ayrı bir program yapmak üzere ayırmış idik onları. Ülseratif kolit ve Crohn gibi ciddi hastalıkları da.
Olabilir.
Çünkü şikayet spektrumu olarak çok örtüşüyor anladığım kadarıyla. Hı-hı. Bahsettiğiniz kanser olabilir, aman bunlara dikkat dediğiniz alarm şikayetleri vardı.
Doğru.
Ülseratif kolit ve Crohn için de böyle özellikle buradan oraya yönlendireceğiniz bir şey var mı? O konuları ayrıca konuşacağız dediğim gibi.
Hocam ülseratif kolit ve Crohn dediğimiz zaman benim zihnimde canlanan şeylerden bir tanesi kanlı dışkılama, ishal, kilo kaybı, gece terlemesi. Bunlar olduğu zaman, ateşli hastalıklar olduğu zaman daha çok inflamatuar bağırsak hastalıklarını, ülseratif kolit ve Crohn'u düşünebiliriz. Bu şikayetler olan hastalarımız özellikle daha çabuk hekime
benzer başlasın. Şikayetlerle birlikte kanlı dışkılama varsa,
kanlı dışkılama,
ateş varsa, genel durum bozukluğu varsa biraz daha koşarak, ama bu sefer kanser değil de bu inflamatör bağırsak hastalıklarından endişe, doğru, etmek gerekir diyor. Bir de ailevi özellik daha sık herhalde onlarda.
Öyle hocam, ve de 20'li yaşlarda daha çok başlar.
Yani genelde aileler diyor ki benim babam da böyleydi zaten, ben aşinayım bu konuya, doğru, diye. Peki. Enes hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftaki program konuğumuz dahiliye uzmanı Enes Ali Kurt idi. Kendisiyle kabızlıktan başladık. İrritable bağırsak sendromundan devam ettik. Ama neticede bağırsakları doldurmak ya da doldurmamak işte bütün mesele bu. Daha Hipokrat'tan başlamış. İşte hayat bağırsakta bir eşit darbe biter diye bir sözü var Hipokrat'ın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu konuda birçok tavsiyeleri var. Emirleri var. Yiyip yemediklerimiz, yememiz gerektiği halde yemediklerimiz, yemememiz gerektiği halde yediğimiz şeylerin bize bazen faturası çok daha farklı yerlerden olabiliyor değil mi Enes hocam?
Doğru hocam. Aynen.
Bu şartlarda yediklerimize dikkat edelim diyelim. Çok geniş bir ifadeyle oldu ama.
Öyle hocam. Aynı şekilde katılıyorum. Yani midemizi boş bırakalım. Tavsiyesi de çok önemli burada. Bir kısmını boş bırakalım. Çok fazla tüketmeyelim. İşlenmiş ürünlerden mümkün mertebe kaçınalım ve sağlıcakla kalalım.
Eyvallah. Sağ olun, eksik olmayın. Ve bir sonraki programda görüşmek ümidiyle.